Ayrım 12. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Hayatı, Sanatı, Eserleri 2. Erol Parlak. Sayfa 140. Ses, vokal ustası Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'ta görülen sanat ustalığının iki temel bileşeninden biri de sesidir. Özünde belireni, sözünde duyguya ve anlatımlara dönüştürerek gönüllere aktaran, ruhunun ifadesini kendine özgü bir tını ve renklilik içerisinde yansıtan Ertaş'ın sesi, sanat ustalığına ilişkin birbirinden farklı özellikler içerir. Ses icracısı olarak Ertaş, muhteşem hançeresi, sesinin tınısı ve tekniği ile okuduğu her eserin ruhuna inebilen, bir müzik cümlesi boyunca birkaç farklı ton kullanabilen, müzik cümlesinin zorluğu ne olursa olsun, ton dışı baskıların ve ses kaymalarının görülmediği bir ses ustasıdır. Onun benzersiz sesi, geniş hayal dünyası, duygusal, hassas yüreği ve incelikli fikirler sergileyen, düşünce yapısından kaynaklı her nüveyi ifade edebilecek, anlam ve derinlik katabilecek bir niteliktedir. Ses, vokal özellikleri. Neşet Ertaş'ın dinleyeni adeta büyüleyen benzersiz sesi, Çiçek Dağı'nın koynundan doğmuş, kah durgun, kah coşkun, kimi zaman da bendini yıkıp geçecek kadar taşkın ama daima billur misali tertemiz çağlayıp akan gür bir pınar gibidir. Coşkulu ruhunun etkili anlatımıyla birleşen bu güçlü ses, onun aşk dolu yanık yüreğinin en güzel yansımasıdır. Bir bülbül misali çığırışıp öten Ertaş'ın sesi, bu yanıyla aşkın ve sevginin sesi olup, İçtenliği, doğallığı, sevecenliği ve tatlılığı ile dinleyeni sımsıcak sarar, ruhları okşar, gönülleri doldurur. Neşet Ertaş'ın ustasınınkinden belki de en çok farklılaşan sanatsal yanı, ses rengi ve kullanım özellikleridir. Gür avazlı, candan, yeri göğü inleten sesiyle, meydanların ötesinden bile duyulabilecek kadar güçlü bir yapısı olan Muharrem Ertaş'ın sesi, örneği Anadolu'nun az sayıdaki birkaç ustasına görülebilecek niteliktedir. O, Horasan ağzı denilen ve kök olarak Horasan bölgesinden Anadolu'ya taşınan ses yapısı ve okuyuş biçiminin Anadolu'daki son temsilcilerindendir. Ses özelliği, tınısı ve okuyuşu ile bu tavrı yansıtan Muharrem Ertaş'ın okuyuş biçimi bazı yönleriyle oğluna da geçmiştir. Ertaşların okuduğu havalar, ses ve nefes gerektiren, icrası son derece zor havalardır. Herhangi bir teknolojik desteğin bulunmadığı dönemlerde, salt insani başarıya dayalı olarak sergilenen ve Muharrem Ertaş'ta çığırının zirvesine ulaşan bu uzun nefesle güçlü avazla çığlık çığlığa okuma özelliği ve ses karakteri, teknolojik gelişmenin ürünü olan amplifikatör ve bunun gibi gereçler nedeniyle kısmen değişime uğrasa da birçok yönüyle Neşet Ertaş'a da geçmiştir. Ancak Neşet Ertaş'tan sonra güçlü avazlar yerini işli feryatlara, çığlık çığlığa okuyuşlar incelikli yanık anlatımlara dönüşmüş, naif bir okuyuş üslubu gelişerek yeni tarzın genel yapısını oluşturmuştur. Muharrem Ertaş'ın dik okuyuşlarda parlak olan, ancak pest alanlarda cıvızlaşan ses yapısı, onda bütün alanların pırıl pırıl olduğu, her noktasında ayrı bir ton ve renk bulunan, ezginin gürlük derecesine göre de çok yumuşak, orta sertlikte ya da sert biçimde kullanabildiği geniş hacimli bir ses karakterine evrilmiştir. Ezginin tavrına, tarzına ve psikolojik altyapısını oluşturan üzüntü, keder, elem, sevinç, coşku, sevgi ve bunun gibi her türlü duyguya göre farklı bir renge bürünen sesi ve okuyuş üslubu dehasının eseri olup sanatsal gelişmenin üst sınırlarını yansıtmaktadır. Tek bir müzik cümlesi içerisinde bile en az iki hatta daha fazla sayıda farklı ton kullanabilen Ertaş'ın sesi, yaratılmak istenen her türlü dramatizasyona uyum sağlayabilecek bir kapasiteye sahiptir. Öyle ki onun büyük bir kararlılıkla yalpalamadan sergilediği performanslarında kullandığı ve bir cümle içerisinde adeta önce buğulu, sonra puslu, en sonunda da tıpkı güneşin açılmasını andıran ses tonları bu güçlü dramatizasyonlara eşlik eder. Neşet Ertaş'ın ustasından ve aşiretinden, kendisine yansıyan havalar, vokal, nitelik bakımından özellikli bir ses ve geniş nefes gerektiren, icrası son derece zor havalardır. Ustasından devraldı bu havaları, sesinin formda olduğu, nefesinin tam ve sanatının zirvesinde olduğu dönemlerde aslında uygun biçimde okumasının ötesine geçerek sanatsal dehasıyla deyim yerindeyse çağ atlatan Ertaş, birçok yönüyle başlı başına bir başarı hikayesi olan ses ustalığını, yarattığı birbirinden ilginç okuyuş özellikleri taşıyan eserlerine yansıtarak çeşitli biçimlerde sergilemiştir. Ancak daha gençlik yıllarından başlayarak öz karakterini bulan ve uzun yıllar boyunca özelliğini kaybetmeyen sesi 1990'lı yılların ortalarına gelindiğinde başladığı günden ömrünün sonuna kadar gün boyunca neredeyse arka arkaya hiç söndürmeden kullandığı sigara başta olmak üzere zorlu iş koşulları ve bunun gibi çeşitli nedenlerle yıpranmış tınısını ve rengini kaybetmeye başlamıştır. Belli bir süre sonra artık belli ölçüde bozulmuş olarak kulaklara yansımaya başlayan sesi sonrasında icralarında ses ve nefes problemleri başlamıştır. Eserlerini sesinin ve nefesin en iyi olduğu zamanlardaki performansına göre tasarlamış, Ertaş'ın sesinde meydana gelen bozulma ve nefes problemleri nedeniyle bunları seslendirirken cümleleri bölerek okumak zorunda kaldığı bir durum ortaya çıkmıştır. Ancak bütün bunlara ve ilerlemiş yaşının getirdiği başkaca olumsuzluklara rağmen Ertaş, ustalığı ile bu durumun da üstesinden gelerek sesinin ve nefesinin yeni halini yine en iyi biçimde değerlendirerek olabileceğin en iyisini yapmayı başarmıştır. Dil kullanımı, ağız ve hançere özellikleri. Neşet Ertaş'ın dili, Türkçenin batı kolları içerisinde yer alan, Anadolu lehçesinin Orta Anadolu şivesini oluşturan ağızlardan Türkmen Abdal ağzıdır. Bölgesel ve yöresel özellikler bakımından Orta Anadolu şivesini oluşturan ağızlar içerisinde kendine özgü farklılıklar gösteren bu ağzın dilin ses, ton, dil ritmi, konuşma temposu ve konuşma dinamizmini belirten fonasyon ve seslerin belirginlikleri, tınısı, vurguları, renkleri, uzunluk ve kısalıklarına uygun bir biçimde söylenmesini belirten artikülasyon, boğumlanma özellikleri yönden kendine özgü yanları vardır. Abdalların kültürel kimliklerine dayalı dil kavrayışları ve kulak hassasiyetleri nedeniyle abdal olmayanlara göre dili farklı kullanmalarından kaynaklı özellikler de bu ağzın onlara özgü yanlarıdır. Yaşamdaki yegane kendi ifade yolları sanat olan ve bu sanatı oluşturan dil ile müziğe büyük bir tutku ve aşkla bağlı Orta Anadolu abdallarının dili sevgi dolu yüreklerinin bir yansıması olarak son derece tatlı ve hoş, sanatkar ruhlarıyla hassas duyuşlarının yansıması olarak da melodili ritimli dinamik bir yapıdadır. Onların dile ilişkin bu özellikleri Neşet Ertaş'ta bambaşka anlatımlara kavuşmuştur. Dili sevgiyle, aşkla ele alıp özenle konuşan, konuşmasına dilin anlatımla ilgili özelliklerini tümüyle yansıtan, yürek ve kulak hassasiyeti nedeniyle seslendirdiği her sözcüğün, her deyimin hakkını vererek söyleyen, Ertaş'ın ruhu okuyan tatlı dili, müziği ve birleştiği eserlerinde bambaşka anlatımlara bürünerek zirveye ulaşır. Ertaş'ın dil-müzik birleşimi yönden binbir ayrıntı içeren eserleri, bu yanıyla başça bir inceleme konusudur. Doğal yolla ses tellerinde üretilip rezonatörler aracıyla oluşan sesi, duyuş özelliği, ses zevki ve gelişkin estetik yaklaşımıyla biçimlendiren Ertaş, Türkmen dilinin ağız özelliklerinden kaynaklı çeşitli ses karışımları yoluyla da özgün telaffuzlar yaratır. Anadolu müziğinde dilin ritmini ve vurgusunu belirleyen bir uygulama olarak başlı başına özellikler taşıyan hançere kullanımı, Neşet Ertaş ve müziğinde de yalnızca dile etki eden bir unsur olmakla kalmaz, sesli anlatımının vazgeçilmez etkili icra tarzlarından birini oluşturur. Çalıp söyleme. Neşet Ertaş'ın sazı ve sesinin bir araya gelmesiyle oluşan çalıp söyleme olgusu, onun olağanüstü sanatının yarattığı sinerjinin en anlamlı yansımasıdır. Sazına hasret kalmış gibi sarılan aşık yürekli Ertaş için bu tam bir aşk halidir. sazıyla, sesiyle çalıp söylediği eserle bütünleşen Ertaş'ın her şeyle kendisi olduğu, her şeyin kendisinin olduğu ve kendisini bulduğu bu hal, özgürlüğün sonsuzluğuna ve ruhsal doyumun zirvesine ulaştığı, keyfin demini bulduğu ve içindekini dışarı atarak ferahladığı mutluluk anlarıdır. Ertaş deyim yerinde ise sazın, sözün ve müziğin içerisine girerek kendinden geçtiği bu anlar için "Ben benden gidiyorum" sözünü kullanır. Ağırbaş yapısıyla güncel yaşam içerisinde durağan, hatta ağır sayılabilecek bir beden ritmine sahip Ertaş, çalıp söyleme anlarında sanki üzerine kaplayan ağır bir örtüden kurtulurcasına sıyrılarak bambaşka bir ruh haline bürünür, canlanır, hareketlenir, yerinde duramaz, kabına sığmaz olur, coşup kendinden geçer. Aşkın heyecanından doğan coşkunluk, kendinden geçme ve tam bir vecde halinde başını kaldırıp çalıp söylemeye başladığında gözü dünyayı görmez olur. Ertaş'ın jest ve mimiklerine de yansıyan, ışıl ışıl olup pırıl pırıl parladığı ve adeta yeniden doğup tazelendiği bu anlardaki tarifsiz halini görüp etkilenmemek olanaksızdır. Ustasından kendisine sirayet etmiş bu halin etkisine kapılmış Ertaş'ın, bu olgunluğunun kendisindeki ortaya çıkışıyla ilgili yorumu da inanç odaklıdır. Bu anlarda kendinde olmadığını, her ne kadar ruhuyla ve bedeniyle uyum sağlayıp eşlik etse de, bu hali bir yaratanın, yönlendirenin olduğunu şu sözlerle belirtir. O an sana bir çaldıran söyleten var. Gerçi sen de ona uyum sağlayıp uygun davranıyorsun ama çalıp söyleten biri var. Tıpkı bir teyp gibi oluyorsun. Bir düğmeyi açıp çaldırıyor. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Neşet Ertaş'ın tıpkı babası gibi çalıp söylerken içine girdiği bu halin önemli bir yönü de bu anlarda yüksek bir enerjinin ortaya çıkışı, adeta bir enerji patlamasının yaşanmasıdır. Yarattığı müzik atmosferi içerisinde onun aşk ile bıkmadan, usanmadan, yorgunluk nedir bilmeden süren ve uzun zamana yayılmış icra temposuna dayanabilmesinin sırrı burada gizlidir. Uzun sahne performanslarına günlük yaşamdaki ritmiyle başlayan ve belli bir süre kendini bulamayan Ertaş, gitgide artan bir hızla tıpkı ateşe konulan kazanın yavaş yavaş ısınıp kaynaması, sonrasında taşması gibi coşarak kabına sığamaz ve taşar. Ertaş'ın çaldıkça açıldığı, yorulmak bir yana sanki çalıp söyledikçe dinleniyormuş hissi verdiği bu anlar, coşkunun zirveye ulaştığı, sahnede devleştiği anlardır. Ancak o, kendine güvenli, rahat ve bir o kadar da gözü kara şekilde sanatını sunduğu bu anlarda bile nefes bir sahne zerafeti sergiler. Abartı bir yana geleneksel terbiyesini korur, edep, saygı içerisinde çalıp okumayı sürdürür. Ertaş'ın bu anlayışı ve hali tanınmadığı ilk zamanlarda da, şöhretinin zirvesinde olduğunda da hep aynıdır. O başta örnek aldı Bayram Aracı, Ahmet Gazi Ayhan gibi kim ustalar da farklı biçimlerde ortaya çıkan artistik hareketler, omuzda çalma, sağa takılma, attırma vesaire gösterişe dayalı hareketleri asla yapmamıştır. Hatta daha da ötesi, sanat yaşamı boyunca bacak bacak üstüne atarak saz çaldığı bile görülmemiştir. Çünkü Ertaş'a göre çalıp söyleme anı, haktan aldığını engin gönülle, sevgi, saygı ve terbiye içerisinde halka aktardığı ibadet anlarıdır. Bu yönüyle o da tıpkı babası gibi, çalıp söylerken kendinden geçen, gönülden gönüle kapılar açan bir velidir. Ertaş bu inançta gönül dolusunu gönüllere aktarmak için herkesin gönlü oluncaya ve de kendi gönlü görevini yerine getirdiğine inanana kadar sahnede kalır, çalıp söyler. Ertaş'ın sarsılmaz bir irade, kararlılık ve aşk ile kişisel yorum özelliklerini bütün incelikleriyle sergilediği bu uzun anlar, bir sanatkarın yalnızca sazı, sesi ve eserleriyle bir başına sahnede neler yapabileceğinin en nitelikli örneklerinden biri olup, canlı müziğin nasıl yapılması gerektiği konusunda da adeta son noktayı yansıtır gibidir. Çalıp söylemeye dayalı ince sanatın doğasından kaynaklanan dinamik yapısı, yaşam içerisindeki yeri ve Ertaş gibi olağanüstü sanatkarlarda can bulan yüzü, sanat ve sanatkar olgusunun gerçekte ne olduğunu bir kanıtıdır. Bir yandan alabildiğine karmaşık olmasına karşın, Öte yandan son derece akıcı seyreden bu kadar karmaşık yapının su gibi akmasının sırrı üzerinde durulması gereken bir konudur. İşleme özellikleri. Neşet Ertaş'ın çalıp söyleme biçimi ve çalıp söyleme anları gerek teknik, gerek duygusal, gerekse ifade yönden üzerinde durulmaya değer birçok özellik barındırmaktadır. Onun icrasında duyulabilen fakat anlatılamayan olağanüstü güzelliklerin sırları bu ayrıntılarda saklıdır. Hizmeti hak bilerek insanı önemseyen Ertaş'ın sanatına karşı gösterdiği özende bu saygının yansımalarını görmek mümkündür. Eserlerini büyük bir titizlik içerisinde yaratan Ertaş, bunları sergilerken de aynı ölçüde özenlidir. İcra kalitesine önemli katkıları bulunan ve çalıp söylemeye başladığı andan bitirdiği ana kadar göze çarpan ve hissedilen bu öz nitelik, onun gerçek sanatçı kişiliğine dayalı yaratıcı titizliğinin ve inanç dolu yüreğinin eseridir. Neşet Ertaş'ın ana bileşenler olan parmak tekniği, mızrap tekniği, müzikal anlayışı ve yüreğinin atışını bir araya getirerek büyük bir özenle sergilediği özgün saz icrası birçok özellik taşır. Çalıp söyleme sırasında tıpkı kurulu saat gibi kusursuz bir şekilde çalışan ve icranın bitimine kadar bu düzenli işleyişin dengeli bir biçimde korunduğu icrası, o andaki ruh hali, eserin tavrı ve tarzı ile duygusal altyapısına bağlı olarak dinleyiciye zengin bir dramatizasyon ve ifade çeşitliliği var. Kimi zaman ılık bir meltem gibi sessizliğin sesini dinlercesine sakin, durgun ve dingin, kimi zaman acıyla sızlayıp inleyen yüreğiyle kor gibi yangın, kimi zaman yaşama sevinci içinde deli çaylar gibi coşkun ve taşkın, bazen de fırtına gibi ya da ortalığı yıkıp geçen bir kasırga gibidir. Bu yüzden onun bu adeta bir fırtına gibi esip bir kasırga misali gönülleri yıkıp geçmesi halinden dolayı müzik camiasında kendisi için dehşet Ertaş deyimi söylenir olmuştur. Sazın konuşur gibi çalındığı bir anlatım biçiminin egemen olduğu Neşet Ertaş yorumu yüreğinden geleni anlatırcasına adeta sazını dillendirir. Onun bu özelliğinden kaynaklı olarak sazından çıkan pırıl pırıl ezgilerin her biri de çalınan havanın ruhuna, dillendirilen sözün anlamına uygun olarak zengin anlatım özellikleri taşır. Mızrabı ile sazın ciğerine vururcasına tellere dokunan Ertaş'ın yaptığı, birbirinden farklı renkli vuruşlarla biçimlendirdiği ezginin içerisinden sanki yürek atışlarının sesi duyulur. Neşet Ertaş'ın yürek atışlarının hissedildiği sazında zengin bir tını çeşitliliği vardır. Çok yumuşak, yumuşak, orta sert ve sert tınılar yanında parlak, kısmen kapalı, buğulu, sızlamalı ve bunun gibi birçok tını zenginliği icralarına yansımıştır. Dolu yüreğiyle sazına dokunan Ertaş'ın sazından çıkan ses tıpkı bir arı kovanındandır. Neşet Ertaş da çalıp söyleme sırasında eserin saz bölümlerini uzun uzun ve tüm yönleriyle geniş bir şekilde çalma anlayışı bulunmaktadır. Zengin ezgi dağarcığı, sanatsal yetisi ve geniş anlatımına dayalı olarak yarattığı, kimi zaman söz bölümünden farklılaşmış bambaşka bir anlam ve ezgi yapısı içerisinde akan, kimi zaman da adeta sözü tasvir edercesine yapılanmış uzun introları, ara nameleri tüm içeriğiyle ve inceliğiyle çalan Ertaş'ın saz icraları onun eserlerinin müzikalitesini üst düzeye çıkaran yanlardır. Neşet Ertaş'ın zengin ezgiler ve geniş anlatımlar ekseninde seyreden saz icrasında ezginin salınımı da ayrı bir olgudur. Akışkanlığı bozan tüm öğeleri ortadan kaldırarak icrasını olabildiğince akıcı bir hale getiren Ertaş, bu doğal alışkanlık içerisinde ezginin yapısında oluştuğu ritmik unsurlarla çaldığı her eseri ilginç salınımlara kavuşturur. Aynı eser içerisinde çeşitlemelerini de yaratarak bunları yan yana getiren Ertaş, böylelikle çaldığı ezginin kulağa daha renkli, dinamik ve akıcı ulaşmasını sağlar. Neşet Ertaş'ın saz icrasında görülen ve icraya önemli etkileri olan bir unsur da güçlü vuruşlar, fanforlardır. Ezginin çeşitli noktalarının etkili vuruşlarla güçlendirilerek belirtildiği bu olgu kapsamında Ertaş, genelden farklı olarak kendincelik içeren yönlere sahiptir. Bilinen anlayış doğrultusunda İcracıların çoğunluğunda genellikle usulün başına ya da hem başına hem ortasına denk gelen güçlü vuruşlar, Ertaş'ın da çok daha çeşitli noktalarda ve farklı uygulamalarla ortaya çıkar. Güçlü mızrabıyla yaptığı sert vuruşlarla genel anlayışta olduğu gibi usulün başı ya da ortasını güçlendiren Ertaş, ezgiye yönelerek yaptığı uygulamalarda bunu çok farklı yerlere taşır. Üstten yapılan tıpkı gülle gibi ağır vuruşlarla ezginin usul yapısını ve tamforlarını belirler. Bu uygulamayı seven ve bundan önemli ölçüde yararlanan Ertaş'ın belli bir duygu yoğunluğundan sonra yaptığı güçlü vuruşlar ise onun icrasındaki en dehşetli anlardandır. Neşet Ertaş'ın çalıp söyleyişinin en önemli yanlarından birisi kişisel donanımına dayalı yorum gücüdür. Karşılaştığı her olguyu inceleyerek kavramı çıkarabilme, güncelleyebilme, bileşime vararak kendi potasını eritip kendince ortaya koyabilme, onun özgün yaratımlarının ve benzersiz icrasının ana kaynağıdır. Kendisinin olmayan herhangi bir eseri, söz ve ezgi yapısıyla bir bütün olarak ele alıp, sağlam bir mantık ve duygu süzgecinden geçirerek, en ince ayrıntısına kadar irdeleyen, aksayan yönlerini gidererek uygun doğrularla değiştirebilen, içten ve duygu dolu bir özle kendi yorumuyla çalıp söyleyen Ertaş'ın, bu tip icralarında her şeyi yerli yerine oturttuğu görülür. Zamanın ruhunu kavrayarak eserin yaşanılan an ile bağını da kuran Ertaş, güncel algı, duygu ve anlayış içerisinde yorumlayıp çağın özelliklerini içinde barındıran, yenilenmiş adeta yepyeni bir esere dönüştürür. Onun bu yönü Mühür Gözlüm ve bunun gibi birçok eserle ilgili yorumlarında görülebilir. Eserin yaratıcısı Aşık Ali İzzet'in, hatta Zeki Müren'in yorumuyla ancak belli bir yere kadar gelebilmiş bu türkü, Ertaş'ın yorumu ve katkıları sonucu Türkiye'nin bir sanat değeri olmuş, üzerinden neredeyse yarım yüzyıl geçmesine karşın bugün bile sevilebilecek, icra edilmeye devam etmektedir. Ertaş'ın yorumculuğuna dayalı bu yönü aykırı sayılabilecek örneklerde de aynı nitelikte ortaya çıkar. Bir tek Karadeniz'in haricinde her yörenin havasından türküler söyledim diyebilirim. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012 diyen Ertaş, Karadeniz'den derlenmiş, engeller koymuyor yer sana varsam dizeleriyle başlayan ezgiyi yorumlayarak hem kendi havasına büründürmüş hem de icra çıtası yüksek bir sanat eserine dönüştürmüştür. Neşet Ertaş'ın icrasını yaratan özelliklerden bir diğeri çalıp söyleme sırasında yarattığı dramatizasyonlardır. Ertaş'ın çalıp söylerken o andaki ruh haline, eserin tarzına, tavrına, ezginin ruhuna ve özelliğine göre çok farklı ve zengin bileşenlerle ilerleyen anlatımı onun girdiği bu halin bir yansıması olarak belirir. Çalıp söyleme sırasında en küçük bir endişe belirisi bile taşımayan Ertaş, her şeyle bütünleştiği müziğin teknik tarafını düşünmeye gerek bile duymadan kendisini duyguların akışına ve yönlendiriciliğine bırakır. Bu nedenle icralarında müzik cümlelerinin zorluğu, dik seslere çıkamama, nefesini yetiştirememe ve bunun gibi her türlü kaygıdan uzaktır. Doğasından ve içerisinden yetiştiği geleneğin dinamik yapısından kaynaklı olarak icrasını yapılandırırken çok değişik anlayışlardan yola çıkan ve çeşitli öğelerden yararlanan Ertaş da bu yönüyle de ortaya birbirinden zengin bileşimler çıkar. Doğallık içerisinde geliştirdiği tasarımlarında zaman zaman ritmik tartımlara yönelerek tartım çalma olgusunu öne çıkaran Ertaş, kimi zaman da ezgi kalıplarına eğilerek oluşturduğu çeşitli kalıplar aracılığıyla kalıp çalma anlayışını sergiler. Bazen bunların her ikisinden de sıyrılıp yalnızca ezgiyi belirginleştiren Ertaş, kimi zaman da bunların bütününü kavrayıp uygun bileşenlerle yan yana getirerek icrasını alabildiğince zenginleştirir. Neşet Ertaş'ın yorum gücü, aynı ezgiyi birkaç değişik biçimde çalabilme gibi bir yönü de içerisinde barındırır. Ertaş'ın yaratıcı yönüne dayalı bu durumun en belirgin biçimi, yalanlık içerisinde çaldığı gösterişsiz bir ezginin iç ritmini, ritmik yapısını ve icra tavrını değiştirerek yaptığı çoğaltarak çalma anlayışıdır. Ertaş'ın ezgilerin içine ritim, ezgi, vurgu yerleştirerek ve özellikle iç ritmi hızlandırarak yaptığı bu icralarının coşkulu bir yapısı vardır. Ancak oyun havalarında anlamlı duran bu coşku, içli ezgilerde de Ertaş'ın sanatsal dehasından kaynaklanan, başarısıyla son derece yakışan bir anlatıma bürünür. Ertaş benzer bir yaklaşımla bu durumun aksi yönünde olarak hareketli havaların ve hatta oyun havalarının içerisinde de lirizm katarak özünde içli bir tür dramatizasyon yaratır. Bu yüzden Ertaş'ın sevinç ve coşku dolu havalarda sergilediği bu içlilik durumunun karşılığı halk dilindeki söyleyişle hem ağlarız hem oynarız deyimiyle birebir örtüşür. Çalınan bir eserde müzik cümlelerinin sonlarında karara varma anlarına denk düşen ve genel müzik teorisinde kadans, Türk halk müziğinde ise karar olarak adlandırılan, tamamlama ya da bitirme olgusu içerisinde yapılan kalış ezgileri vardır. Türk halk müziği eserlerinin istisnasız olarak tümünde bulunan ve bütün yörelerdeki saz icralarında neredeyse aynı biçimde görülen bu anlayışta, Neşet Ertaş da kendine özgü bir yapıdadır. Melodik ve ritmik yapısıyla iki temel bileşenden oluşan karar ezgileri, Ertaş'ta farklı bir melodik ve ritmik yapı göstermekle kalmaz, karar hissine de bambaşka anlamlar kazandırır. Sazın sözün dinginleşerek adeta huzura kavuştuğu bu anlarda Ertaş, aynı ana yapı etrafında beliren kişisel karar kadans anlayışını kendi içerisinde melodik ve ritmik yönden çeşitlendirmenin yanında eserin konusuna, duygusuna ve ondaki ruh haline göre bambaşka anlamlara büründürür. Onun icrasındaki karmaşık ezgiler ve duygu sağanakları sonrası dinleyici için tam bir rahatlama anı olan bu kalışlar, anlatılanın ve hissedilenin daha iyi kavranıldığı dinginlik anlarını ortaya koyar. Ertaş'ın sazında ezgiye sürekli eşlik eden ve farklı biçimlerde kullandığı orta tel, karar hissini güçlendiren, çeşitlendiren ve kadansın devamlılığını sağlayan anlayışının temel dayanağıdır. Ertaş bu ezgileri kontrşan olarak da kullanır. Eserin söz bölümlerinde kimi yerlerde vokalin ifadesini unison olarak şanı tasvir eden ezgilerle besleyen Ertaş, kimi yerlerde de kararda kalarak kadans ezgileriyle sese eşlik eder. Bu yanıyla yalnızca Ertaş'a özgü olan bu uygulama ile o, yarım asır öncesinden özgün bir kontrşan anlayışını ortaya koymuştur. Neşet Ertaş'ın sazında görülen kendine özgü karakteristik tını, duygusal altyapı ve işleme özellikleri yanında doyumsuz ezgilerini oluşturan bileşenlerden bir diğeri de eşlikler ve armonik unsurlardır. Ezgiyi birebir ortaya çıkarmak amacıyla zaman zaman tek tel üzerinde de çalan Ertaş'ın genel icrası, iki ya da üç teli aynı anda vurarak çalma üzerine kurulu, zengin çalış temeline dayalıdır. Seslerin birbirine göre düzenlenerek ve aralarındaki duyum dengesinin kontrol edilerek çıkarıldığı bu çalma biçimi içerisinde Ertaş, kendine özgü bir çok seslilik anlayışı geliştirmiştir. Ertaş'ın hassas kulağı, ses zevki ve estetik anlayışı yanında geleneği, doğayı ve ezgilerin ruhunu izleyerek yarattığı bu doğal yaklaşım içerisindeki aralıklar ve akorların uygulayışı ile bunların yapılandırılışı başı başına bir inceleme konusudur. Eşlik ve armoni anlayışını sazında çokça kullanan Ertaş'ın icralarında ana ezgiyi önemseyerek eşliklere ve armonik seslere kurban etmeyen, bunların ana ezgiyi örtmesini engelleyen bir yaklaşımı da vardır. Ana ezgi ve diğerleri arasında böylesine ince ve hassas bir denge yaratabilen Ertaş, bu şekilde tınıyı zenginleştirir, duyum kalitesini yükseltir. Bu konuya ilişkin bilgilere Neşet Ertaş'ın müzikal anlayış kısmında yer verilmiştir. Neşet Ertaş'ın sazında görülen çalış özelliklerin en önemli yanlarından biri de anı yaşama ve her şeyi o an içinde biçimlendirme temeli üzerine kurulu, doğaçlama anlayışına dayalı icralardır. İcra sırasında ezgileri eser boyunca yenileyebilmesi yanında, bir eseri her çağda farklı hissederek değişik bir biçime dönüştürebilen Ertaş'ın, o anki ruh durumuna bağlı olarak içinden geldiği gibi davranması sonucu ortaya çıkan bu olgu, çalıp söyleme anlarını yüksek bir hızda seyreder. Farklı oranlardaki koma seslere dayalı kullanımlar, çeşniler ve makamsal geçkiler, Neşet Ertaş'ın saz icrasının en özel ve en önemli yanlarından olup müziğini zenginleştiren unsurlardandır. Duygusal yapısı nedeniyle sazında 40'ın üzerinde perde kullanan Ertaş, bu perdeler nedeniyle hassas kulağı, farklı duyumu, duygusallığı ve müziğe dair gelişmiş özgün kavrayışı doğrultusunda kendine has bir anlayış geliştirmiş, bu anlayış içerisinde çok farklı lezzetler yaratmıştır. Neşet Ertaş saz icrasının belki de en karmaşık yönü olan bu yanlar, kendi aşiretindeki ustalar da dahil olmak üzere Türk halk müziği camiasında bile henüz çözülememiştir. Hem bu anlayış çözememiş, hem de sazında aynı perdeler olmayan icracıların onun eserlerine yönelik yaptığı icralar ise bu eksiklikler nedeniyle yetersizdir. Bu icralarda hem makama hem de geçiş notlarına dair ana ögelerin ve ilgili perdelerin bulunmaması nedeniyle seslerin ayrık durduğu, makamsal geçkilerinin kulağı rahatsız eden bir kopuklukta olduğu, böylelikle tını ve duygu yönünden güçsüz, orijinal niteliğinden yoksun bir icra ortaya çıkar. Bu durum kimi zaman sanki aslına ve özgün biçimine hiç benzemeyen başka bir eser çalınıyormuş hissi yaratır. Özellikle TRT ve bunun gibi kurumlarda onun eserlerinin nota yazımlarında bu durum vahim bir haldedir. Ertaş'ın bin bir incelik taşıyan icrası, klasik yaklaşım ile sığ bir yapı içerisine indirgenerek ortaya verimsiz notalar çıkmıştır. Onun eserlerine yönelik icraların niteliksiz oluşunun altında yatan temel nedenlerden biri de bu notalardır. Neşet Ertaş'ın çalıp söyleyişi, oturaklı kişiliği ve dengeli ifadesinin birebir yansımasıdır. Metronom dengesi yönden tam kıvamını bulan icra temposu, icra dengesi yönünden de son derece sağlamdır. Onda can bulan ve telaş, acelecilik gibi hallerden uzak bu mükemmel dengenin adı, halk deyimiyle oturaklılıktır. Kişiliği oturaklı, icrası oturaklı Ertaş'ta bu olgunun yanında aynı zamanda hızlı çalabilen bir icra anlayışı da vardır. Bilindiği gibi günümüz bağlama icrasındaki hız anlayışı, çoğunlukla gösteriş için yapılan, duygusal altyapısı bulunmayan, mekanik seslerin ardı ardına metronom yönünden hızlı çalınmasını belirtmektedir. Ancak Ertaş'ta görülen hız kavramı, içi duygu ve tavır dolu bir icrada, seslerin yoğunluğunu, tavrını, eserin duygusal havasını ve doğal akışkanlığını bozmadan yapılan hızlı çalma aylayışıdır. Ertaş'ta tüm doğallığıyla ortaya çıkan bu olgunun en önemli yanı ise bunun gösteriş için değil, ezginin gereği olarak ve yerinde yapılmasıdır. Neşet Ertaş'ın çalıp söyleme anlarında ortaya çıkan kendine özgü benzersiz bir ses tonu ve ses kullanma anlayışı vardır. Dönemindeki ustalar da içinde olmak üzere, kendi döneminden başlayarak bugüne kadar birçok kişinin ona benzemeye çalıştığı, ancak onu andırmaktan öteye varamayan çabalara ilham kaynağı olan ses tonu ve kullanım özelliklerinin kendi içerisinde güçlü bir altyapısı vardır. Sevginin ve içtenliğin hoşluğu, insanı sarıp sarmalayan sıcaklığı ile gönüllere dolan bu ses, Ertaş'ın o anki duygusal hali ve işleyiş özellikleri kapsamında Ezgi'nin tavrına, tarzına ve psikolojik altyapısını oluşturan her türlü duyguya göre farklı bir renge bürünür. Kimi zaman tıpkı güneş gibi pırıl pırıl parlak bir tında duyulan bu ton, kimi zaman bulutlu bir havayı andıran şekilde puslu, bazen üzüntülü, yoğun duyguların üzerine örttüğü bir bu ile kaplı, kimi zaman da bunların adeta tümünü kapsayacak bir biçimde karma bir tınıdadır. Neşet Ertaş'ın çalıp söyleyişi sırasında görülen temel vokal özelliklerinden biri, uzun nefes kullanımı gerektiren zor müzik cümleleridir. Doğası gereği uzun nefes kullanımlarına dayalı bir yapıda gelişmiş aşiret müziği, Ertaş da bu anlamda da çığırın zirvesine ulaşmıştır. Uzun müzik cümleleri, bu cümlelerin icra sırasında görülen icra çıtası yüksek ezgiler ve zor vokal atraksiyonlar, Ertaş'ın karakteristik vokal icra özelliklerindendir. Ertaş, Muharrem Usta'da daha hızlı bir tempoda seyreden çalış akıntısını bir mertebe ağırlaştırarak daha geniş bir biçime dönüştürmüş, böylelikle zaten nefes açısından zor olan bu havaları daha da zorlaştırmıştır. Eserlerin saz bölümünü geniş geniş çalan Neşet Ertaş, söz bölümlerini de eksiksiz bir şekilde okur. Bu durum eserlerinde konu ve anlatım bütünlüğü olmasından ve Ertaş'ın bu bütünlüğü bozmamak gerektiği anlayışından kaynaklanmaktadır. Eserleri çoğunlukla 4, kimi zaman da daha fazla kıtalardan oluşan, ancak önceki dönemlerde plaklardaki zaman kısıtlaması nedeniyle eksik kaydetmek zorunda kalan Ertaş, kaset teknolojisinin ortaya çıkışından sonra türkülerin hiçbir sözünü atlamadan bütünüyle kaydetmiştir. Neşet Ertaş'ta saz ve ses ayrışan değil, birbirini bütünleyen iki unsur olup birbirinin anlatımına bürünerek bütünleşirler. Bu durum sonucu kimi zaman özellikle karar seslerinde saz ve sesin birbiri içinde eridiği, böylelikle ayrıştırılıp fark edilemediği anlar ortaya çıkar. Ustasından kendisine yansıyan bu yönü daha da geliştiren Ertaş, icranın akışı sırasında zaman zaman derin bir sessizliğe bürünerek bu durumu daha da belirginleştirir. Neşet Ertaş'ın vokal icralarına sık rastlanan uygulamalardan biri de serbest düşünce ve esnek okuma anlayışından kaynaklı olarak yaptığı kendine özgü uygulamalardır. Ertaş'ın bu anlayış kapsamında özellikle vokal bölümlerde ana, değişmeyen, hız basamakları yanında çeşitli ara hız, değişen basamakları kullanarak bir eseri çok ağır bir hızdan hareketli ve hızlıya kadar farklı bir metronomda icra ettiği görülür. Genellikle yavaşlatma, genişletme, uzatma, geciktirme olarak beliren ve metronom değerinin neredeyse yarı yarıya düştüğü bu anlayış, Ertaş'a özgü özellikler içerip Anadolu'nun diğer sanatçılarında seyrek görülür. Ertaş'ın vokal icrası, dil ve müziğin birleşimi yönünden çok çeşitli ayrıntılar içerir. Ses karışımları ile elde edilen söyleyiş biçimleri, dilin ritminin müziğin ritmiyle ilginç birleşimleri, sözcüklerin anlamına ve duygusal anlatımına göre seste yaratılan dramatizasyonlar, genzel okuyuşlara dayalı yoğunlaştırmalar, ince tonlamalar ile sözcüklere ve deyimlere yüklenen çeşitli anlamlar, ton farkları ile yaratılan çeşitli duyumlar, hançere kullanım ile oluşturulan vurgulu ve birbirinden renkli ritmik yapılara dayalı zengin tınlatımlar, onun vokal söyleşine özgün yapısını kazandıran temel özelliklerdir. Neşet Ertaş'ın vokal icra özelliğini etkileyen ve niteliğini belirleyen unsurlarından bir diğeri, hançere kullanımından kaynaklı vurgulu okuma tarzı ve hançereye dayalı nüanslardır. Ertaş'ın sesinde görülen hançere ifadesi, en zayıfından en güçlüsüne ve en ağırından en hızlısına ritmik vibratolar, genel karakter tril olan, ancak zaman zaman mordan bir süsleme biçimi ya da gruppetto, ezgisel küme olarak ortaya çıkan uygulamalar ve belli bir tarza dönüşmüş kalıp okuyuşlardır. Ertaş'ın özellikle sözlerin anlamını belirtmek amacıyla daha başlardan beri sergilediği vurgulu okuyuşlar, çoğunlukla öğretiye dayalı deyişler, söylediği son dönemde çok güçlü, hatta biraz abartılı sayılabilecek bir söyleşiye bürünmüştür. Bu durumun temel nedeni sözün anlaşılmasını sağlamak ise de bir diğer neden, son dönemlerde toplumda artan bilgisizlik yüzünden söyleyebileceklerini ancak bu biçimde vurgulayarak aktarabileceğini düşünmesidir. Ertaş'ın bu anlayışı müzikte aksan adı verilen ve okuma sırasında sürelerin güçlü, yavaş, uzun, kısa, bağlı, bağsız ve bunun gibi belirterek okumasını kapsayan vurgulu söyleyiş kapsamında da ortaya çıkar. Seslerin özel biçimini ortaya çıkaran glissandolar, partomentolar ve bunun gibi ayrıntılarda Ertaş'ın icralarında sıkça görülen temel yapı taşlarındandır. İki ya da daha fazla ses arasında yapılan glissandolar ve portamentolar, kaydırmalı okuşlar, sesleri bağlı ve devamlı, yavaş ve ince, çok yavaş ve ince okuma gibi birçok çeşidi olan bu öğeler Ertaş'ta bambaşka anlamlarla karşımıza çıkar. Ertaş sesin gürlük derecelerini ortaya çıkaran ayrıntıları da vokal icralarına çokça kullanır. En yavaşından en güçlüsüne kadar geniş bir çeşitlilikte sesin gürlüğüne yönelik yapılan bu ayrıntılar onun vokal söyleşindeki etkili öğelerdendir. Ertaş'ta yumuşak okuma, ajitatif okuma, özellikle bozlakların dik bölümlerinde, son derece sert, güçlü ve etkili okuma ve bunun gibi çeşitli biçimlerde beliren bu anlayış nedeniyle kimi zaman eserin bütününü ya da bir kısmını üst okta bile asıl yeri arasında bölüştürerek okur. Bu alçak sesten yüksek sese ya da yüksek sesten alçak sese hızlı geçiş anlayışı onun icralarında sıkça rastlanılan uygulamalardandır. Geleneksel müziklerde önemli yeri olan bir vokal öğesi olarak hançele kavramı, Neşet Ertaş'ta vurgulu okumanın yanında ezgileri yapılandıran, kalıp ezgiler yaratan etkili bir nüans, hatta müzikal biçim şekline dönüşmüştür. Ertaş'ta hançere kullanımının belirginleştiği üç temel nokta vardır. Bunlardan birincisi vibratolar, ikincisi triller, üçüncüsü de ezgi kalıplarıdır. Hançere kullanımına dayalı bir vokal öğe olarak aynı ses üzerinde ard arda yapılan vurguları belirten vibrato kavramı Ertaş'ta iki türlüdür. Bunlardan biri serbest ritimli vibratolar, diğeri ise ritmik vibratolardır. Serbest ritimli vibratolar genellikle doğaçlama yapıdaki ezgilerle görülmekle birlikte ritmik ezgilerde de ortaya çıkar. Vurgu yönünden en yavaştan en güçlüye kadar geniş bir çeşitliliği olan bu ifadenin anlatımı güçlendiren bir etkisi vardır. Vibratoların Ertaş'ta görülen en belirgin türü ritmik vibratolardır. Gerek uzun havalar, gerekse ölçülü eserlerde sıkça görülen ritmik vibratolar, gürlük dereceleri bakımından geniş bir açılımda olup, hız yönünden de en ağırdan en hızlıya kadar çeşitli metronom değerlerindedir. Özellikle uzun sesleri ritmik vibratolar ile ritimlendirerek güçlendiren, böylelikle etkili bir anlatım oluşturan Ertaş, icrasına da dinamizm katar. Ertaş'ta hançere kullanımın belirginleştiği ikinci temel nokta, tril ifadeleridir. Ertaş'ın müziğinin temel yapı taşlarından olan bu nüans, kişisel tarzında da çokça kullandığı tipik bir ifade biçimidir. Ertaş'ın müziğinde gerek kendi sanat geleneğinden gelen, gerekse kendisinin oluşturduğu çok sayıda kalıp ezgiler vardır. Bunları çeşitli biçim ve anlatımlarla seslendiren Ertaş'ın icrasında çokça rastlanılan bu kalıpların icra biçimlerinden biri hançerelerle yapılmasıdır. Ertaş, kısalı uzunu birçok çeşitli ve zorluk derecesi bulunan kalıp ezgileri içselleştirmiş olarak hançeresiyle büyük bir rahatlık içerisinde bir çırpıda seslendirir. Sazlı sesli türküleriyle bir başına çalıp söyleyerek ekol olmuş Neşet Ertaş'ın zaman zaman kendisine eşlik eden bir grupla sahneye çıkıp birlikte çalıp söylediği görülür. Ertaş, düğüncülük dönemlerinden kalma bir anlayış olarak özellikle düğünlere yönelik sürdürdüğü bu tarzını kimi zaman konser sahnelerine de taşır. Ertaş'a eşlik eden grup vurmalı çalgılardan oluşur. Ezgi kendisi çalan Ertaş, duyumu desteklemek amacıyla vurmalı çalgıları eşlik olarak değerlendirir. Bu uygulama Ertaş'ın albümlerinde de sergilediği vazgeçilmez bir icra anlayışıdır. Neşet Ertaş'ın grup eşlikli icralarında öne çıkan olgu, daha güçlü tuşelerle son derece dengeli yürüyen coşkulu bir performans sergilediğidir. Bu durumun yanında ilgi çeken noktalardan bir diğeri, söz bölümlerinde eserin ritmini genellikle ağırlaştırarak, genişleterek okuyan Ertaş'ın okuyuşuna uygun sağlamamaları nedeniyle özellikle son zamanlardaki çalışmalarında görüldüğü gibi söz bölümü geldiğinde grubun susarak ara nameye kadar beklemesidir. 12. ayrımın sonu, sayfa 158.